Elçilerin İşleri 1. bölüm 12'den 12. ayetten 26. ayeti okuyacağız. Soner okuyabilir misin bunu? Elçilerin İşleri 1, 12. ayetten 26. ayeti.
Bundan sonra elçiler Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yohanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolmay, Matta, Alfa yolu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhunu İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldema adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Yusus diye de bilinen Yusuf ile Matiya'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini bize göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Matiya'ya düştü. Böylelikle Matiya 11 elçiye katıldı.
Evet, Rab'bin sözünü işittiniz. Rab bugün bize bu sözde ne diyor? Evet, Tuğrul şey diyordu, bazı kiliseler bugün babalar günü olduğu için hep böyle babalarla, Tanrı'nın babalığıyla ilgili vaazlar veriyor. Diyor. Ben pek babalar günüyle ilgili vaaz duymadım bugüne kadar. Ama neden olmasın? Temelimiz Rabbimizdir. Biz de temelimiz üzerine konuşuyoruz. Rab bizim temelimizi teşkil ediyor. Evet, hiç böyle inşaat yaptınız mı? Veya inşaat demeyeyim de çatı, böyle çatı işinde çalışan oldu mu aranızda? Veya çatının nasıl yapıldığını gördünüz mü? Kiremitlerin nasıl serildiğini? Evet, görenler var. Evet. Evet, kiremit işi gerçekten zor. Böyle bir de son iş yani. Binayı böyle bitirdiniz neredeyse. Kiremitleri seriyorsunuz. Bizim mutfağın kiremitleri değil de shingle'ları takılırken böyle yaşlı birkaç kişi yapıyordu bunu. İşte düştü düşecek diye böyle bakıyorduk. Ama tamamladılar, bitirdiler. Güzel bir shingle'la çevrilmiş oldu. Çatımız, mutfağımızın çatısı. Peki şimdi bina yapmaya başladığınızda ben çatıdan başlayacağım diyebiliyor musunuz?
Öyle bir şey yok.
Çatıdan başlayamıyoruz.
Temelden.
Efendim?
Temelden.
Binaya temelden. Ya burada inşaattan anlayan birisi var tabii. Bina yapmaya başlarken temelden. Peki temeli atmadan önce ne yapıyorsunuz? Efendim? Kazı yapıyorsunuz. Kazıdan önce ne yapıyorsunuz?
Zeminin sağlamlığından
önce ne yapıyorsunuz?
Yer seçiyoruz.
Yerden önce ne? Tamam, yer tamam, doğru. En önce yer seçiyoruz. Yeri seçtikten sonra ne yapıyoruz? Daha dur. Önce Türkiye'de hemen kazmaya başlıyoruz. Evet, izin alıyoruz değil mi? Bir yerden izin alıyoruz. Evet. Ama temel, esas olan temel. Temeli atmak için bir kere doğru bir yer olması lazım. Böyle kumsala temel atılabilir mi? kum, sırf kum böyle depremde oynayacak. Evet, doğru bir temel atmamız gerekiyor. Çatıya kiremitler serilmeden önce, duvarlar boyanmadan, sıvanmadan, tuğlalar örülmeye başlamadan önce temelin atılması gerekiyor. İyi, doğru, sağlam bir temelin atılması gerekiyor. Neden? Çünkü temel evi destekler. Siz attığınız temele güvenmiyorsanız, bir de kendiniz özellikle oturacaksanız, deprem evi sarsmaya başladığı zaman tabii ki atarsınız kendinizi dışarı. Doğru dürüst temel atmamışsanız, değil mi? Ama temeliniz sağlamsa, o kadar sağlam bir temel atmışsınız ki tüm 11.0 şiddetine dayanıklı bir ev yaptığınıza da inanıyorsunuz, deprem sırasında da çıkmazsınız evinizden. Sağlamdır, değil mi? Depreme dayanıklı ev yapılabilir mi?
Evet.
Yapılabilir. Depreme dayanıklı çok sağlam bir ev yaptıysanız temeliniz sağlamdır. Kolonların sağlamdır, tuğlalar sağlamdır. Rahatlıkla 7.8 şiddetinde bir deprem olduğunda oturur, belki de kahvenizi yudumlarsınız, dışarısını bir gözlemlersiniz, belki de bir video falan çekmek istersiniz. Böyle ev sallanıyor ama ben sağlam bir evdeyim diye düşünürsünüz. Türkiye'de kaçıyoruz değil mi evlerden? Haberleri duyuyoruz böyle. İşte İstanbul depremi, İzmit depremi mi diyorduk? Ne diyoruz
orada?
Kocaeli depremini duyduk. Kaç kişinin, 17 bin kişinin vefat ettiğini duyduk. Bazıları sayı daha yüksek diyor. Güvenemiyoruz yani. Erzincan depremini duyduk. Van depremini duyduk. Afyon'u duyduk. Böyle evler dökülüyor. Konumuz bu değil. Konumuz sağlam temel aslında. Yeni antlaşma kiliseyi tanımlarken kiliseyi Tanrı'nın yaşadığı yer olarak tanımlıyor. Ve her birimizi de kilisenin duvarlarının inşasında kullanılan birer taş veya tuğla, taşlar veya tuğlalar olarak tanımlıyor. 1. Petrus 2'de bunu görüyoruz, Efesler 2'de bunu görüyoruz. Peki nedir? Temel dediğimiz şey nedir? Yeni antlaşma elçileri ve onların doktrinlerini evi destekleyen ve güçlendiren temel olarak tanımlıyor. Evet, Efesler 2.20'de esas temelin Mesih olduğunu görüyoruz. Ve şeyin de, elçilerin de bu temele destek veren temeller olduğunu görüyoruz. Kutsal Ruh gelip kilise evinde yaşamaya başlamadan önce mutlaka bir temelin atılması gerekiyordu. Bugün okuduğumuz ayetlerde Kutsal Ruh'un yardımıyla elçilerini kullanan İsa Mesih'in işlerine bakmaya devam ederken Tanrı'nın uluslararası, hatta milenyumlar arası krallığının bir odada, bir evin salonunda, küçük bir odada başladığını görüyoruz. Yani bu odalara bir sürü kişiyi de sığdırdıklarını görüyoruz. Elçilerin işleri 1.13'te bu oda şöyle tanımlanıyor. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Böyle üst kat diye geçiyor bu. Üst kat. Üst kattan bahsettiğimizde ilk kilisenin yeri diye aklımızda kalsın. 8. kattan bahsedilmiyor. Yani bir evin üst katında kilise kuran tek biz değiliz. İlk kilise üst katta kuruldu. Dikkat edin. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfa yolu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Evet, ilk kilise üst kattaydı. Biz de 8. kattayız. Böylece Tanrı'nın yeni antlaşma evi olan kilisenin temelinin inşası bu şekilde başlamış oldu. Ama buradaki önemli bir noktaya dikkat etmenizi istiyorum. İnşa eden bizler değiliz. Bu temeli atan bizler değiliz. İnşa eden Mesih'in kendisidir. Rabbimiz İsa Mesih bu inşaatı yapan kişidir. Biz bu gerçeği Mesih'in kilisesini kutsal ruhla vaftiz edeceği vaadinde de görüyoruz. Nitekim kilise ona dua ediyor. Ona gelip ona yaklaşıyor, ona dua ediyor. Aynı şekilde bu gerçeği kutsal ruhun kutsal yazılarda konuşmasıyla Yahuda'nın dinden sapacağını ve mutlaka yerine başka birisinin bulunması gerektiğini gösterdiğinde görüyoruz. Kilisenin Yahuda'nın yerine geçecek kişi için sadece Tanrı'ya yakarmasında da görüyoruz. Bu gerçeği kadim bir gelenek olan kura çekme geleneğinde de görüyoruz. Evet, Süleyman'ın özdeyişlerinde dediği gibi kura koyuna atılır. Fakat onun her hükmü Yahve'dendir diyor Süleyman'ın özdeyişleri 16-33. Şimdi burada tabii kura çekmek diye geçmiş. Burada bir şekilde bir zar atma var. Zar atmanın çeşitli gelenekleri var. Zarı böyle dışarı doğru atmıyorlardı. Eski çağlarda zar koyuna doğru atılır bırakılırdı. Yani dışarı doğru atıldığında bir hile olmasın, içeri doğru atılıp bırakılsın diye bir şey atılırdı ve düştüğü zaman da zarın veya taşın üzerinde, tabi zarın çeşitleri var, böyle taşlardı bunlar. Bu taşların üzerindeki şekiller o zamanki ilkel inançlara göre ilahi varlıkların isteğini gösteriyordu. Tabi insanın eliyle değil, insanın dışında bir şeyle, bazıları buna şans diyor. Yani şansla, yani insanın isteğine göre değil, hava şartlarına göre veya şansa göre veya rastgele gibi inançlar vardı. Şimdi biz eski antlaşmada da yeni antlaşmada da bunun tabii bir kura çekmek değil. Hani kura çekiyoruz ya böyle tavşana bir şey çektirir gibi. Bu kura çekmek değil. Kura çekmek diye çevrilmiş burada ama bu zar atmak. Zarın geldiği şeyle ne diyor Süleyman? Kura koyuna atılır fakat onun her hükmü Yahve'dendir. Yani gelecek sayıyı, gelecek şekli Rab belirler. Hükmü Rab verir anlamında söylüyor. Peki Mesih krallığını kurarken kilise ne yapıyor? Bugün kutsal ruhun vaftizini yaşamak için nasıl bir kilise olmamız gerekiyor? Kutsal ruhun vaftizinden bahsediliyor. Şimdi kutsal ruhun vaftizi bugünkü bazı evanjelik kiliselerin yeni geliştirdiği tecrübelerle alakalı değil. Bu tecrübeler Hristiyanlık dışı başka dinlerden geliyor. Yeni çağ akımlarından geliyor veya tamamen insanın günahından kaynaklanan tecrübeler veya insanın beklentilerinden kaynaklanan tecrübeler. Biz kutsal ruhu yaşamak derken veya kutsal ruhun vaftizi derken kutsal yazıların çok daha farklı bir açıklama, farklı bir tanım yaptığını görüyoruz. Evet, bugün kutsal ruhun vaftizini yaşamak için nasıl bir kilise olmamız gerekiyor? Öncelikle duaya adanmış bir kilise olmamız gerektiğini görüyoruz. Sonra kelamla yönetilen bir kilise olmamız gerektiğini görüyoruz. Duaya adanmış olduklarını 12-13-14. Ayetlerde, 24-25-26. Ayetlerde görüyoruz. Kelamla yönetildiklerini de 15 ve 23. ayet arasında görüyoruz. Ve kutsal ruhun vaftizinde, vaftizini yaşamak için nasıl bir kilise olmamız gerekiyor sorusuna. Üçüncüsü de tamamen Rab'be teslim olmuş bir kilise olmamız gerekiyor. Bir kilise size gelip veya birileri size gelip ben işte kutsal ruhun vaftizini aldım da dillerle konuşuyor musun? İşte veya peygamberlik yapıyor musun veya şunu yapıyor musun, bunu yapıyor musun falan dediğinde bunlar dediğim gibi insanın günahından kaynaklanan göstergeler. Evet, dillerle konuşmak vardı ama dillerle konuşmak böyle böyle abuk sabukça şikara likara tikara falan demek değildi. Dillerle konuşmak bildiğimiz lisanlarla konuşmaktı. Bir lisanla birdenbire Soner'in Japonca konuşmaya başlaması gibi bir şeydi. Veya Tolga Bey'in birdenbire Portekizce müjdeyi vermesi anlamına geliyordu. Başka bir anlamı yok. Başka bir hiç anlamadığımız bir dil anlamına gelmiyor bu. Bunlar tamamen bugün duyduğumuz bu sesler, şakırdamalar veya ne diyelim işte abuk sabukça diyorum ben buna. Bu anlamsız sesleri çıkartmak Rab'den değildir, tamamen doğaldır ve insandandır. İnsansal bir kaynaktan gelmektedir. Rab bu armağanları verirken bir amaç uğruna verdi bu armağanları. Bu armağanları kilisesine verirken daha kutsal yazılar, yeni antlaşma hazır değildi. Daha kilise kurulmamıştı. Kilise kurulurken kilisenin kuruluşuna destek ve yardım amacıyla bu armağanları verdi. Ve kilise kuruluşunu tamamladığı zaman son elçi ölene kadar bu armağanları gördük. Ama bu armağanları nasıl gördük? Elçilerin işleri 2'ye geldiğimizde daha ayrıntılı anlatacağım. Ama birden halk kendi dilini duymaya başlıyor. Araplar Arapça duyuyor. İşte Japonlar Japonca duyuyor. Portekizliler Portekizce duyuyor gibi bildiğimiz diller konuşuluyor. Diller dediğimiz budur. Diller derken Türkçe çeviride bilinmeyen eklenmiş. Grekçe'de bilinmeyen kelimesi yok. Böyle bir şey yok. Elinizde Grekçe kutsal kitap veya varsa veya internet üzerinden bunu inceler bakarsanız bilinmeyen kelimesinin olmadığını görürsünüz. Bunu sadece Türkçe'de özellikle eklendiğini görürsünüz. Glossa diye geçer. Diller. Bu da bilinen, konuşulan diller. Oturup sohbet edebileceğiniz bir dil anlamına gelir. Bunun amacı neydi? İlk kez kilise kurulurken kilisenin müjdesinin, kilisenin amacının anlatılması, diğer milletlere anlatılması, duyurulmasıydı. Peygamberliğin amacı da buydu. Ve bu amaç elçiler tarafından gerçekleştirildi ve son elçi ölene kadar da bu armağanların kullanıldığını görüyoruz. Ama ondan sonra kilisenin diğer dönemlerde 2. yüzyıla girdiğimizde bu tür iddialarda bulunanları azarladığını görüyoruz. Bunun amacı bu değildir deyip ve hatta bazılarını kiliseden uzaklaştırdığını, attığını, bunlar Hristiyan bile değildir dediğini görüyoruz. Evet. Yani dillerin veya bu armağanların amacı kiliseyi, kilisenin kuruluşuydu ve kutsal yazılar ellerinde olmadığı için bu tür peygamberlikler ve bu tür armağanlar kullanılmaktaydı. Kilise kurulduktan sonra buna artık gerek kalmadı. Evet, Rab'be teslim olmuş bir kilise. Kutsal ruhla vaftiz olmuş mu olmamış mı diye anlamak istiyorsanız kendisini duaya adamış mı? Kelamla yönetiliyor mu? Ve Rab'be teslim olmuş mu? Bunları bu üç noktayı incelememiz, görmemiz lazım. Evet, duayla adanmışlığa bakalım. Krallık, Rab'bin krallığı bir odaya sığdığı zamanlarda burada ilk gördüğümüz şey kilisenin duaya adanmış olduğu gerçeğidir. Üst odaya düşünebiliyor musunuz? Bir odada 120 kişiler. Bütün krallık, Rab'bin tüm krallığı bir odada. Rab'bin tüm krallığı bir odada iken duaya adanmışlardı. Dua ediyorlardı. Tüm krallık hep birlikte dua ediyordu. Özellikle 1.14 ayetine dikkat edin. Bunlar tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. Tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. 120 kişi Mesih'in ruhunun armağan olarak gelmesini beklerlerken dua ediyorlardı. Kilise olarak burada gerçek duada olması gereken iki şey öğreniyoruz. İlk olarak kilise tam bir birlik içerisinde duada bir olarak dua ediyor. Tam bir birlik içerisinde duada bir. Luka başka bir ayette de duada bir olma ifadesini kullanıyor 4:24'te ve birlik olarak karar vermekten bahsediyor 15:21'de. Yani bütün krallık birlikte dua ediyor. Bütün krallık bir oluyor. Bir şekilde birlikte karar veriyor ve hareket ediyor. Birbirimizden ayrı bir şekilde dua ettiğimiz zaman böyle hani kanal aradığınızda radyoda böyle arabadayken veya evinizde bu eski radyolar var mı bilmiyorum. Kanal aradığınızda böyle cızırtılı sesler geliyor. Bazen kanalı yakaladığınızda bile başka kanallar giriyor araya böyle. Ama yine böyle az çok kanalı duyabiliyorsunuz. Yani tek başınıza dua ettiğinizde böyle bir örneği vereyim. Yani tam tutturamıyorsunuz ayarı. Ama topluca birlikte dua ettiğinizde kanalı tam buluyorsunuz. Hep birlikte birlik şeklinde doğru bir ayarla dua etmiş oluyorsunuz. İkincisi, kilise hiç durmadan sürekli dua ediyordu. Derken kendilerini duaya adıyorlardı anlamında kullanıyor. Burada sürekli dua ediyorlardı ifadesini kendilerini duaya adıyorlardı olarak çevirebiliriz. Luka bu ifadeyi kilisenin kendisini duaya adamasıyla ilgili olarak 2:42'de ve elçilerin kendilerini duaya adamalarıyla ilgili olarak 6:4'te kullanıyor. Evet, burada muhteşem bir şeyi görmenizi istiyorum. Bu kilise daha genç bir kilise. 120 kişiler. Küçük bir kilise diyemeyiz, bizden büyükler. Evet, bu genç kilise Rabbi İsa Mesih'in onlara vaat etmiş olduğu kutsal ruh için dua ediyorlardı. İsa'nın onlara kutsal ruhu vaat etmiş olduğunu bilmeleri, kutsal ruhun gelmesi için dua etmelerine vesile olmuştu. Ya ne de olsa İsa vaat etti, kutsal ruhu vaat etti, ne de olsa gelecek, İsa'nın vaat ettiği her şey zaten gerçekleşiyor deyip dua etmemezlik yapmadılar, değil mi? İsa'nın kesin vaadine rağmen yine dua ediyorlar. Yine de hani kutsal ruhun geleceğini bile bile dua ediyorlar. Yani ne de olsa zaten gelecek diyerek yerlerinde oturmadılar, dua ettiler. İlginç bir şey okudum. Thomas Brooks'tan 1608-1680'de yaşamış bir İngiliz vaiz. Şöyle diyor, Tanrı'ya o kadar sık ve utanmadan dua etmeliyiz ki duamız cevaplanmadığında Tanrı yüzümüze bakamayacak kadar utansın diyor. Tabii bunu örnek olarak veriyor. Yani Tanrı işte ya bu adam çok dua etti, işte ben dua evet diye hani böyle cevap vereyim diye değil. Bunu hani Tanrı'nın karakteriyle ilgili değil, bizim karakterimizle ilgili söylüyor. Kilisenin karakteriyle ilgili söylüyor. Biz çok dua eden bir kilise olmalıyız anlamında kullanıyor. Veya Hristiyanlar dua ederler. Bu kadar. İzmir Protestan Kilisesi olarak kilisenin dua günlerine ya da pazar günlerine bakışımız da böyle mi acaba? İbadetlerimizde ciddi miyiz? Evlerimizde dua ederken böyle mi davranıyoruz? Evet, kilisenin Mesih'in krallığını inşa etmesine verdiği karşılığın ikinci özelliği, ikinci karakteristik özelliği de kelamla yönetilen bir kilise olması. Kilise bir odaya sığdığı zamanlarda kelamla yönetiliyordu. Dikkat edin, kilise, krallık bir odaya sığıyor. Ve bu zamanlarda dua ediyorlardı. Sürekli dua etmekteydiler ve kelamla yönetiliyorlardı. kelamı bildiklerini, kelamı okuduklarını görüyoruz. Biliyorlar, okuyorlar, birbirlerine bunu anlatıyorlar. Duaya ve kelama adanmışlardı. Evet, D. Waters şöyle diyor, Elçilerin İşleri yorumu kitabında. Bu karakteristik özellikler eksik olduğu yerlerde kilisenin gelişmesini bekleyemeyiz diyor. Evet, yani duaya ve kelama adanmamışsa bir kilise, kilisenin gelişmesini, büyümesi demiyorum. Bir şekilde adına kilise verdiğiniz bir topluluğu büyütürsünüz. Suni olarak geliştirirsiniz, büyütürsünüz. Bol bol para harcarsınız. İşte tapınma pastörü, çocuk pastörü, işte şu pastörü, başka ne pastörler var? O pastörü, bu pastörü falan her birisini yerleştirirsiniz. 20 tane pastörle sahaya çıkar. Bir sürü kişiyi, işte güzel müziğimiz var. Çok güzel çocuk bakıyoruz. İşte çok güzel yemek yapıyoruz. İşte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İşte gitaristimiz çok yakışıklı. İşte veya işte senaristimiz güzel tiyatro yapıyor. Güzel tiyatrolar yazıyor. İşte şeyde sahnede, kilise sahnesinde oyunlar oynuyor falan. Hani bazı kiliselerde tiyatro yapıyorlar. Yani ibadetten hemen önce veya ibadet sırasında, hatta bir kilisede kutsal ruhu temsilen 3 beyefendi çıkıp bale falan yapıyor. Yani bir şekilde ibadeti farklı şekillerde yorumlayarak işte dua veya hani dediğimiz gibi dua veya kelamla yönetilme yerine kiliseyi büyütmek için çeşitli yöntemlerle Rabbin halkının karşısına çıkıyorlar. Veya gerçekten de Rabbin halkıysa tabii yani bir kilise yapıyorlar veya kilisecilik, evcilik oyunu gibi kilisecilik oyunu yapmış oluyorlar. Kilise bir odaya sığdığı zamanlarda kelamla yönetiliyordu. Kilise bir odaya sığdığı zamanlarda duaya adamıştı kendisini. Evet, bu ikisi de eksikse kilisenin gelişmesini, gerçek ruhsal gelişmeyi bekleyemeyiz. Tam tersi de doğru. Duaya ve kelama adanmışlığın olduğu yerlerde Tanrı'nın ruhunun üzerimize döküldüğünü görüyoruz. Tanrı'nın ruhunun üzerimize döküldüğünü, hani tekrar tekrar, bir daha döküldü. Bir daha döküldü değil. Hepimiz Rabbe imanla kutsal ruha sahibiz. İman etmemizi sağlayan da Rabbin kendisidir. Kutsal ruh zaten içimizdeyken, gel kutsal ruh, tekrar seni çağırıyoruz demiyoruz. Kutsal ruh içimizdedir ve bizim zaten dua etmemizi sağlayan kutsal ruhun kendisidir. Bizi kelama yönlendiren kutsal ruhun kendisidir. Kelamla nasıl yönetiliyorlardı? Petrus'un kalkıp topluluğa hitaben bir konuşma yaptığını okuyoruz. 15, 16, 17. ayetlerde şöyle diyor. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davud'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı diyor. Petrus tabii bunu söylerken kutsal yazıları okumuş olduğunu da göstermiş oluyor. İsa Mesih dirilişinden sonra öğrencilerine 40 gün boyunca ders verdikten sonra Petrus'un eski antlaşmayı okuduğunu görüyoruz. Petrus kutsal yazıların yerine gelmesi için Yahuda'nın ihanet edip yoldan sapmasının ve yerine başka birisinin gelmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. 16, 17, 20. ayetlerde bunu açıkça görüyoruz. Petrus Tanrı'nın konuştuğunu nereden biliyordu? Tanrı'nın böyle dediğini nereden biliyordu? İşte yani Yahuda ihanet edecek. Yahuda'nın ihanetinden sonra onun yerine başkasını almamız gerekiyor. Veya başkasını seçmemiz gerekiyor. Evet, kutsal kitabını okuyordu. Eski antlaşmada Davud'un ağzından diyor. Davud'un ağzından bizlere veya o zamanın kilisesine bir şeyler söylüyor. Ne diyor? İşte Yahuda ile ilgili olarak Davud'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bizden birisiydi demiyor. Dikkat edin, bizden birisi sayılmıştı. Ve bu hizmette yerini almıştı. Ama artık Yahuda ihanet etti. Dinden saptı, inançtan saptı diyelim. İnancını, imanını kaybetti değil. Bizden biri sayıldı, artık bizden biri sayılmıyor anlamında söylüyor Petrus çok dikkatli bir şekilde. Peki nasıl biliyor? Petrus Tanrı'nın konuştuğunu nereden biliyordu? Çünkü ne dedik? Kutsal kitabını okuyordu. Özellikle Mezmur 69'u ve Mezmur 109'u okuduğunu biliyoruz. Bugün Soner her ikisini de okudu. Eski antlaşma okumamızda Mezmur 69'u, Mezmur 109'u okuduk. Ruhunuz için Tanrı'dan canlı bir ses işitmek istiyorsanız kutsal kitabınızı alın ve sesli bir şekilde okuyun. Tanrı'yı canlı canlı dinlemek istiyorsanız, Tanrı'nın sözlerini doğrudan size söylediği sesi işitmek, duymak, o mesajı anlamak istiyorsanız açın kutsal kitabı, sesli okuyun. Kutsal kitabın yazılma amaçlarından bir tanesi de sesli okunmasıydı. Her zaman sesli okunurdu. Dinle ey İsrail, gör ey İsrail demiyor. Dinle ey İsrail. Dinle ey kilise. Evet, sesli bir şekilde kutsal kitabınızı okuyun, ses çıkarın. Dinleyen dinlesin, yanınızda odada kimse yoksa kendiniz duymuş olursunuz. Bir ara vaazlarımız sırasında şey yapıyorduk, böyle kiliseye kimse gelmese de kayıt yapıyorduk. Yani kendi kendimizi sürekli duymuş oluyorduk. İşte kutsal yazıları açıp sürekli işte kutsal yazıları okuyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi. İşte sonra bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi böyle kilise büyümeye başladı. Yalnızken de bir litürji yapabilirsiniz. Yalnızken de eski antlaşmayı, yeni antlaşmayı okuyabilirsiniz. Yalnızken de sesli bir şekilde okuyup bunu duyabilirsiniz. Kutsal yazıları sesli bir şekilde okuduğunuz zaman Rab'den duyduğunuzdan emin olun. Çünkü Rab'bin kelamını, Rab'bin kelimelerini, sözlerini, cümlelerini okuyorsunuz. Onun anlattığı hikayeleri okuyorsunuz ve Rab'bin orada sizinle olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Evet, ruhunuz için Tanrı'dan canlı bir ses işitmek istiyorsanız kutsal kitabınızı açın ve sesli bir şekilde okuyun. Petrus'un kutsal yazılardan işitmiş olduklarını kutsal ruhun sesine benzettiğini görüyoruz 16. ayette. Dikkat ettiniz mi? Kutsal yazılardan işitmiş olduklarını kutsal ruhun sesine benzettiğini söylüyor. John Calvin bu konuda şu yorumu yapıyor. Ruhsal körlüğümüzden dolayı kutsal yazılara vermemiz gerektiğinden çok daha az yetki verdiğimiz için Tanrı'nın yetkisini sürekli hatırladıkça imanımız güçlenip teyit edilsin diye bu tür ifadeleri not edip kendimizi bu ifadelerle aşina hale getirmeliyiz diyor. Geçenlerde kilisemizi ziyaret eden bir kardeşimiz, başka bir şehirden ziyaret eden bir kardeşimiz reform teolojisiyle ilgili işte birkaç şey duydu burada. İşte Heidelberg Katekizmini okuduğumuzu duydu. İşte birkaç böyle yeni ifade, yeni terminoloji bir şeyler duydu. Tabii ilk kez böyle şeyler duyduğundan merak edip şöyle bir soru sordu. İşte sizi siz yapan şeyler nelerdir? Ne anlatacaksınız? Ne dersiniz? Sizi siz yapan şeyler nelerdir? Yani İzmir Protestan Kilisesi size soruyorum. Sizi siz yapan şeyler nelerdir? Anlatın. Evet, kilise olarak inançlarımızda ve yaptıklarımızda kelam tarafından yönetiliyor oluşumuz en önemli özelliklerimizden birisidir. Bizler kilise olarak kelam tarafından yönetiliyoruz. Bizler kilise olarak dua ediyoruz. Tabii ki reformistiz, kalvinistiz, işte Westminster inanç açıklamasına bağlıyız gibi şeyler söyleyebiliriz. Karşı taraf ilk kez böyle şeyleri duyduğu için anlamayacaktır. Bizler kelam tarafından yönetiliyoruz. Aynen ilk kilise gibi. İlk kilise kelam tarafından yönetiliyordu. Bizler dua ediyoruz. Aynen ilk kilise gibi. Tabii ki mükemmel değiliz ama Rabbin kelamı için azimli ve gayretliyiz. Çünkü bu kelam bizim için Tanrı'nın yaşayan ve aktif sözüdür. Petrus daha yeni emeklemeye başlayan bu kiliseyi Tanrı'nın kelamıyla yönetmeye çalışıyordu. Petrus'a dikkat ettiniz mi? Topluluğa, o 120 kişiye mezmurları hatırlatıyor. Davud'un ağzından Rab zaten böyle konuşmuştu diyor. Rabbin Davud'un ağzından söylemiş olduklarını Davud'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu diyor. Evet. Bu nedenle mezmurların Yahuda hakkında ve başka bir havarinin gerekliliği hakkında söylediklerini uyguladığını görüyoruz. 1.21'de Yahuda'nın yerine başka birisinin gelmesi gerektiğini söyleyerek mezmurlarda okuduğunu uygulamaya koyuyor. 21-22. ayetler şöyle diyor. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Kilisenin tabii 11, sayısı 11'e düşmüştü havarilerin, İsa'nın öğrencilerinin. 11 ile devam edemezler miydi? Edemezlerdi. 11 ile devam edemezlerdi. Kilisenin neden ille de 12 havariye ihtiyacı vardı? Çünkü kilise Tanrı'nın gerçek İsrail'idir. Kilise Tanrı'nın gerçek İsrail'inin devamıdır. Ve Mısır'dan çıkış kitabında İsrail'in 12 oymağı kilisenin temelleridir. 12 rakamıyla, 12 oymakla o havariler o 12 oymağı temsil ediyorlar. Yani gerçek İsrail'i temsil ediyorlar. Galatyalılar 6'da Tanrı'nın İsrail'i, İsrail'in Tanrısı değil, Tanrı'nın İsrail'i diyor kiliseyi tanımlarken Pavlus. Kilise Tanrı'nın İsrail'idir. Gerçek İsrail, eski antlaşmadaki gerçek İsrail kilisedir. İbrahim'den gelen herkes İbrahim'den değildir. İbrahim'in imanından gelenler İbrahim'dendir. İman ailesinden bahsediyoruz. Eski antlaşmayı okuduğunuz zaman kilisenin tarihini okuyorsunuz. Bizler İsrail'in yerine geçmedik. Biz her zaman İsrail idik. Gerçek İsrail biziz. Gerçek Siyonistler bizleriz. Bizler yeryüzünde bir devlet kurma arayışında değiliz. Siyonizmin amacı, politik Siyonizmden bahsetmiyorum, ruhsal, kutsal, kitapsal Siyonizmin amacı cennettir. Rabbin cennetidir. Siyon uğruna ne diyoruz, nasıl bir ilahi söylüyoruz? Siyon uğruna susmayacağım, sessiz kalmayacağım dediğimizde biz hangi Siyon'dan bahsediyoruz? Yeryüzündeki bir devletten bahsetmiyoruz. Bizler Rabbin cennetinden, göklerden bahsediyoruz. Bizler yeni yaratılışımızdan bahsediyoruz. Gerçek Siyonist bizleriz derken gerçek İsrail biziz. Biz İsrail olmadık yeni antlaşmada. Biz her zaman İsrail idik ve böyle devam ediyoruz. Evet, 12 oymak kilisedir. Kiliseye işaret eder. Bu nedenle Petrus da havarilerin sayısını 12'ye tamamlıyor. Kilisenin kaç temeli vardır? 1. Kilisenin tek temeli var. 1 temeli var. Bu nedenle de elçiler grubu kurtuluş tarihimizde tekrarlanmayacak bir gruptur. Yani birileri gelip işte ben de elçiyim, ben de havariyim, işte elçisel kilise, biz de yeni elçisel kiliseyiz, en hakiki elçisel kilise biziz diye böyle kendilerini sürekli böyle tanımlayanlar var. Öz hakiki çarpı 2 ne dersen çarpı 2. Yine biz kazanmış oluyoruz. Evet, tabii bunun şakasını bir kenara bırakalım. Bugün elçisellik iddiasıyla ortaya çıkan birçok kişi var. Kendilerine elçi olarak atamış birçok kişi var. Böyle hatta evlerinde toplanıp ben elçiyim deyip benden başkası yok, tek adam benim diye böyle veya koca kiliseler inşa ediyorlar, tek adam her şeyin yönetimi elinde. Yani Rab böyle diktatöryel bir kilise kurdurtmadı bizlere. Yani nedense bir ihtiyarlar kurulu, diyakonlar kurulu gibi hatta cennette de böyle bir temsilin olduğunu görüyoruz. Yani bu kilise böyledir. Kilise bir diktatör tarafından yönetilmiyor. Elçiler yeniden oluşturulmayacak. Elçilik tamamlandı. Elçiler görevini yaptılar mı? 12 elçi görevini tamamladı mı? Yaptı değil mi? Yapmadıysa, tamamlamadılarsa o temeli sağlam atmadılar demektir. O zaman bizim tabii ki elçilere ihtiyacımız olacaktır. Ama bizler elçilerin görevlerini tamamladıklarını görüyoruz. Yuhanna'nın bütün başına gelenlere rağmen o yaşlı durumuna rağmen Patmos Adası'na sürüldüğünü, hatta Patmos Adası'nda bu vahiy kitabını tamamladığını, Rab'den o vahiyi alarak bu vahiy kitabını tamamladığını görüyoruz. Elçiler yeniden oluşturulmayacak. Temel bir kez atıldığından tekrar havariler grubu, elçiler grubu oluşturmak gerekmiyor. İşte bu nedenle elçilerin doktrinine bağlı olan bir kilise elçisel kilisedir. Elçilerin doktrinine bağlıysak elçisel kiliseyizdir. Bizler elçilerin doktrinine bağlıyız. Bizler dua eden, kelama sımsıkı bağlı olan bir kilise olarak ve Rab'be tamamen teslim olmuş bir kilise olarak elçilerin doktrinine bağlı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Kelamla yönetilme prensibi konusunda Petrus'un vardığı sonucu şu şekilde uygulayabiliriz. Görünen kilisenin önemi konusunda ikna olmamız gerekiyor. Ama kilisenin günümüzde nasıl yönetildiği konusunda da ikna olmamız şart. Elçilerin kilisesine bakmamız gerekiyor. Nasıl bir kilise atadıklarına, kilisenin yönetiminin nasıl olmasını istediklerine bakmamız gerekiyor. Daha sonra bu yönetimin Pavlus tarafından nasıl açıklandığını da bizlere gösterdiğini görüyoruz kutsal yazıların. Ve Yuhanna'nın da bu kilise yönetimini nasıl açıkladığını görüyoruz. Birçok Hristiyan kardeşimiz yalnız kalmayı, kiliseye gitmeden kendi başlarına yalnız kalarak ilahi söyleyip dua edip ibadet etmeyi seçtiklerini söylüyorlar. İşte ben evde ilahi söylüyorum. Evde vaaz dinliyorum. Evde dua ediyorum. Kilise yapıyorum yani. Kilisemi öyle yapıyorum diyenler var. Siz kutsal yazılarda böyle bir şey görüyor musunuz? Elçisel kilisede böyle bir şey görüyor musunuz? Hayır. Hatta bazıları da kötü kiliselere tepki gösterip ev kilisesi kurduklarını söylüyorlar. Ya işte biz bir sürü kiliseye gittik, gördük. Böyle o kilise kötü, bu kilise kötü. Gerçekten de var böyle saçma sapan kiliseler var. Yani saçma sapan derken havlayan, köpekler gibi havlayan kiliseler var. Kıkır kıkır kıkır kıkır gülerek ibadet ettiklerini söyleyen kiliseler var. Yani kilise, eklesiya dediğimiz bir yapı, Tanrı'nın ayırdığı, Tanrı'nın seçtiği, Tanrı'nın kendisi için ayırdığı bir şeye böyle bir köpek havlaması, böyle bir kıkırdama, böyle bir yere düşürme saçmalıklarını sokarak kiliseyi veya kilise kelimesini murdarlaştırmış oluyorlar. Böyle kilise olmaz. Böyle kilisecilik olur Kilisecilik, evcilik gibi kilisecilik oynanır. Ama nereye kadar? Bazı yabancılar da yıllarca hiçbir kiliseye katılmadan evlerinde aileleriyle kilise yapıyoruz diyorlar. İşte kilise yapıyoruz falan gibi bir şeyler. Kilise yaptıklarını söylüyorlar. Tabi İngilizce we're doing church diyorlar. Belki duymuşsunuzdur. İşte biz kilisecilik yapıyoruz. Kilise yapıyoruz pardon. Gibi şeyler söylüyorlar. Yıllarca yani bizim kişisel olarak tanıdığımız bazı yabancı misyonerler de yıllarca evlerinde kendi aileleriyle toplandılar. 20 sene, 25 sene, belki 30 sene hiçbir şekilde kiliseye gitmeden bu şekilde devam ettiler. Aynı öğretiyi Amerika'da, aynı öğretiyi Almanya'da sürdürebiliyor musunuz? Hayır. Orada, ama orada kilise var. Burada yok. Yok burada da var. Ama işte biz evde kilise yapıyoruz gibi şey yapıyor. Yani ilk kiliseyi kurmaya başladığınızda elçilerin yaptığı gibi tabii ki evde başlayabilirsiniz. Bir evin bir odasında, üst katta başlayabilirsiniz. Ama tüm öğretiyi, elçilerin öğretisini oturtmanız lazım. Yani tek adam yönetimiyle yapmamanız lazım. Maalesef bu da yabancı misyonerlerin kendilerini kandırma şekli. Hepsi değil tabii böyle. Bazıları böyle. Peki bu gibi durumlarda ne oluyor? Birisi kendi otoritesini veya amaçlarını ev grubunda gerçekleştirmeye çalışıyor ama hiç kimseye hesap verme gereksinimi duymuyorlar. İşte yalnız kovboylar gibi istedikleri şekilde davranıp istedikleri gibi kiliseyi tanımlayabileceklerini sanıyorlar. Bence kilise şöyle olmalı. Bence kilise şöyle olmalı. İşte şöyle sıralar olmalı kilisede. Sıra olmayan kiliseye gitmem. Yani veya 8. katta kilise mi olur? Böyle katedral olacak. Kocam keşke. Yani keşke öyle bir şey yapabilsek. Yani katedral yapabilmemiz için zaten bugün ne kadar gerekir bize? Böyle büyük bir katedral. Böyle Fransa'daki bir katedral gibi bir şey. Yani 1 milyar dolar falan yetmez herhalde yani öyle kocaman bir katedral yapmaya. Evet, kilisenin kilise olabilmesi için böyle yani binasal veya işte sırasal veya ne bileyim işte hani mobilya ile alakası yok yani kilisenin. Kilisenin kendisini duaya adaması, kilisenin kelama bağlı olması ve kilisenin Rabbe teslim olan bir kilise olması gerekiyor. Ve elçilerin o kilise düzeninde oturtmamız gerekiyor. Tek adam yönetimleri de bu gibi durumlarda ortaya çıkıyor. İşte bu ev grupları gibi veya kiliseden uzaklaştık kendi kafamıza göre bir şey yapıyoruz denilen yerlerde ortaya çıkıyor. Tek adam kendisini pastör rahip olarak atayarak kendisini tek başkan ilan ediyor. Ve hiçbir yere sorumlu olmadan kimseye hesap vermeden her yerde kendisini rahip olarak, pastör olarak tanıtıyor. Hatta işte şu kurul, bu kurul kendisi dışında bir kurul oluşturuyor. Bu kurul işte şu hesapları kontrol ediyor. Bu kurul bu hesabı kontrol ediyor. Bu kurul başka bir şeyi kontrol ediyor ama kendisi tek adam. Benim kurullarım var zaten gibi bir şey çıkartmış oluyor. Böyle ilginç bir yönetim tarzı ortaya atmış oluyor. Kutsal yazılarda olmayan bir yönetim. Ve bunu 10 sene, 20 sene, 30 sene sürdürebildiği kadar sürdürüyor. Derebeylikleri gibi bir şey yani. Bu şekilde kendi amaçlarına hizmet eden ama kiliseye büyük zararlar veren bir anlayış türemiş oluyor. Son olarak kilise tek bir odaya sığdığı zamanlarda tamamen Rabbe teslim olmuştu. O üst kattaki küçücük odaya 120 kişiyi sığdırmışlardı ve Rabbe teslimdiler. Tamamen Rabbe teslim olmuşlardı. Kutsal ruh için dua ediyorlardı ve kelamın yönlendirişini izliyorlardı. Ama nihayetinde kendilerini Tanrı'ya vermişlerdi. Nasıl yani? Kendilerine nasıl Tanrı'ya vermişlerdi? 1.26'da Yahuda'nın yerine geçebilecek iki aday sunmuş olduklarını görüyoruz. Peki Yahuda'nın yerine geçmesi gereken kişinin kim olduğunu nasıl biliyorlardı? Yani böyle göklerden bir ses işitip Yusuf'u seç veya Matias'ı seç gibi böyle bir şey duymuyorlar. Nasıl biliyorlardı? Şöyle diyor. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Matia'ya düştü. Böylelikle Matia 11 elçiye katıldı diyor. Bir de dikkat edin. Kura çektiler diyor ama sonra düştü. Biz kura çektiğinizde kura düşüyor mu? Zar attığınızda zar düşüyor değil mi? Evet. Zar atarak, taş atarak ya da kendi kültürlerine göre seçimi insandan başka şartlara bırakarak karar verme yöntemine kura çekmek veya zar atmak deniliyordu. Kura çekerek, zar atarak insanın karışmamasını sağlayıp Tanrı'nın isteğini anlamaya çalışıyorlardı. John Calvin bu konuda şöyle diyor. İsa Mesih 12 havarisini doğrudan atamıştı. Kilise ise 11'lere 12. kişiyi atarken kura çekerek kararın insandan değil Tanrı'dan geldiğini göstermeye çalışıyor. Yani diğer havariler biz seçemeyiz. Yani havari oldukları halde dikkat edin. İsa'nın kendisinin yaptığı gibi yapmıyorlar. İsa kendisi seçti havarileri, kendi havarilerini. Ama burada 12.'yi Yahuda'nın yerine geçecek olanı seçerlerken özellikle Tanrı'dan geldiğini göstermeye dikkat ediyorlar. İsa Mesih o zamanlar krallığını üst kattaki bir odada inşa ediyordu. Bu aklımızdan çıkmasın. Mesih'in krallığı çok küçük bir odada başladı. Yani 120 kişi dediğimiz zaman böyle kocaman bir, hani bizim toplandığımız böyle kocaman bir yer düşünmeyin. 120 kişi yan yana oturup şu alana sığabiliyorlardı. Küçük bir odaya sığabiliyordu. Tabi bunun ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz ama bir araya eski sinagog yapılarına dikkat ettiğinizde ne kadar sinagogların ne kadar küçük olduğunu görebilirsiniz. Evet, İsa Mesih o zamanlar krallığını üst kattaki bir odada inşa ediyordu. Bugün de bu odada bizim kilisemizde aramızdadır, bizlerle birliktedir. Yine üst kattayız. En üst kattayız. Üst kattayız, 8. kattayız ve Rabbimiz bizlerledir, aramızdadır. Siz nasıl tanınmak istiyorsunuz? Bir düşünün, ben nasıl tanınacağım? Nasıl tanınmak istiyorsunuz? Nasıl bilinmek istiyorsunuz? Mesih'in gerçek krallığını doğru bir şekilde temsil eden, doğru bir şekilde ifade eden bir kilise olarak yani o şekildeki bir kilise olarak mı yoksa birey olarak mı tanınmak istiyorsunuz? Yani nasıl tanınmak istiyorsanız yani işte bireysel olarak ben şöyle hareket ediyorum, böyle ben bence bencelerle mi tanınmak istiyorsunuz yoksa Mesih'in gerçek krallığını doğru bir şekilde temsil eden, doğru bir şekilde ifade eden bir kilise olarak mı ya da birey olarak mı tanınmak istiyorsunuz? Rab'be dua edin, Rab'bin kelamının ardınca gidin ve her yönden kendinizi Rab'be verin, Rab'be adayın. Rab'bin doğruluğu ardınca giden bir birey olarak da tanınabilirsiniz. Kilise adamı, kilise kadını, kilise kızı olarak da tanınabilirsiniz. Nasıl tanınmak istiyorsanız o şekilde hareket edin. Ama elçisel öğretinin ardından gidin ve bunu bırakmayın. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Amin.